bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Vivala Muerte, Yaşasın Ölüm, Alev Alatlı, 1. Kitap, Boyut Yayın Evi, 7. Basım, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Taner Dalbudak. Şairin cenazesi Mart ayının ortalarında, yağmurlu, sisi geniz yakan bir gün, öğle namazından sonra Şişli Camii'nden kalktı. Başta Emil Galip Sandalcı olmak üzere herkes oradaydı. Herkes, yani Oktay Akbal, Tarık Akan, Demirtaş Ceyhun, Onat Kutlar, Metin Deniz, Melih Cevdet, Zeynep Oral, İlhan Berk, Asena Kardeşler, Özgen Türkler ve ekipleri. Epeyce bir yıldır açılışlar ve sanat etkinlikleri gibi cenazeler de insanların ideolojik birlikteliklerini birbirlerine teyit, ötekilere ilan gibi fazladan bir işlev üstlenmişlerdi. Öyle ki müteveffa ile hiçbir tanışıklığı olmayan ama bu iç çevreyle birlikte anılmak isteyenler davetiye gerektirmeyen bu toplantıları kaçırmamayı özen gösteriyorlardı. Terzi de söz konusuydu. Ölen tanış da olsa karşı cepheden birinin cenazesine gitmeden önce bir kez daha düşünmek gerekli olmuştu. Çünkü her zaman bir foto muhabirinin hışmına uğramak, hiç de makbul olmayan birisinin yanında yakalanmak gibi bir tehlike vardı. Camiye geldiğimde avlunun duvarlarına doğru çekilmiş, ellerinde sigaraları, öğleyi kılan Müslümanların işlerini bitirip cenaze namaz meselesini halletmelerini bekliyorlardı diye anlattı Günay Rodoplu. Yüzünde artık o çok iyi tanıdığım ifade vardı. Dünyanın kötüye gittiğini gören ama gidişatı durduramayan insanların hüzünlü ifadesiydi bu. Ama tevekkülün uzlaşması yoktu bu yüzde. Bir yolunu bulursa müdahale etmekten kaçınmayacağını hemen hissettiriyordu. Yüzlerine esef maskelerini geçirmişlerdi ama sahip olamıyorlardı diye sürdürdü. Anlamadığımı fark etti. Yani ara sıra mesela sigara yakarken, mesela çoktandır görmedikleri birini fark ettiklerinde maskeler kayıp düşüyordu. O zaman sabırsızlıklarını görüyordum. Hayat devam ediyordu. Cenaze ajandadaki işlerden sadece birisiydi. Daha bir sonraki randevuya yetişilecekti. Gözümün önüne beyaz mermer sütunu bir Mississippi konağının kapısına ard arda yanaşan siyah limozinlerden çıkan güzel insanlar geldi. Cenaze dönüşü bir önceki mezarlık planında rahibi pırıl pırıl sandukayı, çiçekleri görmüştüm zaten. Ölenin evindeki partiye katılmaya gelmişlerdi. Zenci uşak kapıdaydı. Müteveffanın eşine siyah ipekli entarisi çok yakışmıştı. Güzel yüzü acılı ama vakurdu. Sinema sanatına vurgun tüm akranlarım gibi protestan cenaze adabını iyi bilirdim doğrusu. Haklısın dedi Günay. İçki hariç Amerikan cenaze sonrası kokteyliydi. Yok, içki de hariç değil. Çünkü kokteyl caddenin öbür tarafında şömine denilen yerde verildi. Avluda sadece el sıkıştılar, öpüştüler, hasret giderdiler. Namaz kılmasını bilmedikleri ya da daha büyük bir olasılıkla kendilerine yediremedikleri için kılmadıklarını düşünmüştü. Bana öyle geldi ki camiyi dolduran o poturlu kalabalık, cumaydı ya, Şişli'de ne kadar hamburgerci, dönerci ya da kapıcı varsa hepsi oradaydı. Ne haliniz varsa görün diye verecek olsa, cenazenin ortada kalması işten bile değildi. Biliyor musun, bir an öyle olmasını, cenazenin ortada kalmasını diledim. Hayretle yüzüne baktım ama o kendisine ilişkin yeni bir hakikati irdeliyormuş gibi dağılmıştı. Greve gitmelerini diledim, evet diledim diye tekrarladı. Bizim takımın, sonuçta bizim cenazemizi kıldıracak takkeliler kendilerine sürünmesinler diye geri geri kaçtıklarını gördükçe Müslümanların greve gitmelerini diledim. Derin bir nefes aldı. Utanç verici bir işti diye fısıldadı. İnan olsun biz orada işgal kuvvetleri gibiydik. Hem adamların tanım yerindeyse mülklerini işgal etmiştik, hem bize hizmet etmelerini, cenazemizi kaldırmalarını talep ediyorduk, hem de aşağılıyorduk. Günay Rodoplu, Müslümanlığın da sınıfsal bir niteliğe büründüğünü düşünürdü. Camiden çıkanlar o yoksul görünümlü kalabalık, yoksul demek yanlış. Şişli'de dükkanı olan hamburgerci yoksul değil tabii. Halk ya da Türk görünümlü kalabalık demek daha doğru. Değildi mesela rengarenk kayak giysileri içinde kaliteli birileri olsaydı tutumları çok farklı olurdu. Ne gibi biliyor musun? Sokakta erkeklerin kendilerini rahat bırakmadıklarından yıkılan kadınlar gibi. Dikkat edersen kadınlar bakılmaya değil, o erkeklerin bakmasını istemezler. Oysa aynı kadını kendisine layık gördüğü adamların arasına koy, bayılır. Çimdiği bile iltifat sayar, öyle değil mi? Herhalde. Aklına bir şey gelmiş gibi güldü. Kim bilir belki de son yıllarda Aleviliğe gösterilen hüsnü kabulde sınıfsaldır. Bana öyle gelir ki egemen sınıflar ve öz uzman aydınları kendilerine yeni bir din arıyorlar. Aleviliğin nesinin yeni olduğunu sormama izin vermedi. İyi de bunu onlar bilmiyorlar ki dedi Rodoklu. Cumhuriyet'in haberini hatırlasana. Bu yıl haç mevsimi kurban bayramına rastladı diye başlık atmışlardı. Sonra o Şenay kızcağızın büyük keşfi, Alevilik dizisi yazısı. Kıvırcık saçlarını savura savura biliyor musunuz? Alevilikte hırsızlık kılanır gibisinden bilgi veriyordu hatırlasana. Sünnilikte hırsızlara madalya verildiğini herhalde düşünmüyorlardır günaycığım dedim. Ama doğrusu ben de pek emin değildim. Öyle olmasa böyle bir abesi manşet yaparlar mıydı? Şöyle düşün. Bir din lazım ama İslamlık yakışık almıyor. Üstelik reform tutmuyor. Mesela camide efendi gibi koltuklarda oturmak varken yerlere yapışıyorsun. Ne üst kalıyor ne baş. Doğru mu? Üstelik Alevi türküleri hele de düzene sövüp sayanlar çok güzeldir. Görmüyor musun? Evi heybelerle, at boncuklarıyla bir zamanlar Kürt dostlarla süslemek gibi bir şey bu Alevi söylemi. Bodrum entellerinin tümü Arif Sağ'ın peşinde. Günay Rodoplu'nun kurduğu bağlantıları her zaman anlamadığımı itiraf etmeliyim. Evet. Sonuçta ve her zaman olduğu gibi namaz bitip de tabut ayaklanınca hareketlenmişti aydın kalabalık. Bu defa da namazı Allah rızasından öte bir şeyler için kılanlar ortaya çıkmış. Aleni bahşiş talepleri, bu da çiçek taşıdı, bu da 2.000 lira vereceksin şeklinde merasimsiz ve hiçbir duygudaşlık gösterisine gerek duyulmaksızın tebliğ edilmişti. Kadınlar ellerini çantalarına attıklarında Rodoplu yüzlerinde hır çıkarmaktan günün niteliği gereği kaçınan insanların örtülü öfkelerini gördü. Mezarın başında dua okuyan hocaları da dönüşümlü konuşan televizyon sunucularına benzetmişti. Arada saatlerine bakmasalardı inandırıcı değillerdi dedi. Herhalde ceplerine tıkıştırılan paraları da yeterli bulmadılar. Kısa kestiler. Tamam tamam başınız sağ olsun işte. Gerçekten böyle mi demişlerdi. Sonradan kendisi mi yakıştırmıştı bilemiyordu. Ama ben pek hala da mümkün olduğunu söyledim. Daha geçen ay ortak bir dostumuzun Tülin'in annesini kaldırırken yaşadıklarımızı hatırlıyordum. Türkiye'de insanın bu sahtekarları acıyı paylaşırmış gibi yapan ziyaretçileri, duasını Allah rızası için okurmuş gibi yapan din görevlilerini toptan defedip kendi yakınının cenazesini bir başına kaldıracağı günlerin yakın olduğunu düşünmüştük. O zaman da Allah bilir çocuklarımızın nafakası gasp olundu diye mezar taşını sökerler dediydi Günay Rodoplu. Pekala da mümkündü. Uzun boylu, kısa kumral saçlı bir kadın, yanılmıyorsam Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce okutmanı, en son Talat Alman'ın, Allah rahmet eylesin, oğlunun cenazesinde görmüştüm. Şişli Camii'nin ilkelliğinden yakınıyordu. Aynı kadın az önce kardin çakmağıyla yaktığı sigarasının izmaritini kabirlerden birisine doğru fırlattı, ayağıyla ezdi. Altta Salihat-ı Nisfan'dan Azize Hanımefendi'nin taşında öyle yazıyordu. Kaburgaları çatırdadı. Bardağı taşıran son damlaydı. Kavga etmemek için yürüdüm çıktım. Şairin adına üzüldüğümü söyledim. Bir garip baktı. Üzülme dedi. O da farklı bir adam değildi, yabancıydı. Olan biteni bir Amerikalı ne kadar yadırgarsa o da ancak o kadar yadırgardı. Sevmez miydin diye sordum hayretle. Şiirini mi? Hayır dedi. Sıradan bir şairdi. Şiirde sıradanlıkla nasıl uzlaşacaksa. Ama umut vadeden bir gençti. Dokunaklı bir duyarlılığı, hoş tamlamaları vardı. Sonra haramilerin arasına düştü, iliğini kemiğini sömürdüler. Pohpohladılar, ödüller verdiler, barlarda yanlarına oturttular. Babası yaşındaki adamlara ilk isimleriyle hitap eder oldu. Bazen ne kadar tutucu olabiliyordu. Arkadaşlarının çocuklarının kendisine ismiyle hitap etmesinden hiç haz etmez, teyze ya da abla demelerini isterdi. Tutuculuk değil dedi. Sadece akılcı otoritenin kaybını önleme gayreti. Akılcı, rasyonel otorite diye zaman içinde kendisini yok eden otorite diyordu. Öğretmenin öğrencisinin, ustanın çırağının, Burada usta şairlerin acemiler üzerindeki otoritesi. Boynuz kulağa geçtiği zaman rasyonel otorite ortadan kalkar. Amaçladığı da odur zaten. Ölen şairin ustalarla ilk isim düzeyinde konuşacak kadar eşitlenmiş olabileceğini söyledim. Hayır dedi. Günay'ın hayırlarını iyi bilirdim. Diyebilirim ki Türkiye'de onun kadar kesinlikle hayır deyip kesip atabilen birisine rastlamamıştım. Bu nedenle ön yargıyla hatta bağnazlıkla suçladığım çok olurdu. Tepem yine attı tabii. Canım nereden biliyorsun öyle olmadığını? Ben otoriteyim de ondan dedi Günay. Sakin sakin. Buna verecek cevap yoktu gerçekten. Her şey öyle kolay oldu ki diye anlatmayı sürdürdü. Cevapların hepsini buldum sandı. Hayatı karşılamayı unuttu. Böyle çok katliam vardır Baba Ali'de. Genç şairler, öykü yazarları, son zamanlarda genç çizerler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kısa yoldan dönülemeyecek bir köşe varsa o da şiir köşesidir. Keşke gitmeseydiniz diyecek oldum. Allah Allah diye azarladı. Öldü yahu çocuk. O yılın kitap fuarının düzenlendiği Mecidiye köydeki R binasının 4. katında yapıtlarını imzalayacak yazarlara ayrılmış salondaydık. Bina bir örnek kuaförlü Rodopo'nun kuş yuvası dediği tarak işlemeyen afro modasıymış. Kızlarla tıklım tıklım doluydu. Ondan az önce gelmiş beklemiştim. Şairin üzüleceğini, bu imza gününde çok sıkılacağını tahmin ediyordum. Yalnız bırakmak istememiştim. Nitekim az sonra merdivenlerin başında belirdiğinde gözleri tatsızlık beklentisiyle kısılmıştı. Şöyle bir durakladı, hızla çevreyi taradı, beni gördü, yüzü aydınlandı. Üşenmeyip geldiğime sevindim. Üşüyen Türkler yine kokutmuşlar ortalığı diye sarıldı. İkimizin arasında bir şakaydı bu. Sıcaktan ikimiz de nefret ederdik. Yıllar önce bir kez birlikte Ankara'ya gittiydik. Mavi tren cehennem gibi sıcaktı ama öteki yolcular tek bir pencere olsun aralamamıza izin vermiyorlardı. Ben söylendikçe Günay böyledir Türk dediğin üşür demiş durmuştu. Gerçekten de insanların ya koyacak yer bulamadıkları ya da sahiden üştükleri için üzerlerinden çıkarmadıkları ıslak günlü giysilerinden yayılan koku bayıltıcıydı. Coşkusuz ve tumturaklı bir okur yazar kalabalık, nefesin ısıttığı ağır havanın içinde ayaklar yerden kesilmiş aşılı gibi duruyordu. Rodoplu girişin iki yanına sıralı, kaba saba karkasların üzerinde katledilmiş karanfillerden oluşan zevksiz çiçek çelenkleri nahoş bir bakış fırlattı. Yüzü sararır gibi oldu. Elimi omzuna attım, kalabalığın arasından imza masasına yöneldik. Nazlı Nazen'in çok titiz birisi değildi Günay. Hatta tam tersi olduğunu söyleyebilirim. Ancak yaşamının son iki yılında uğradığı acımasız ihanet, ona insanlara ilişkin her türlü bilgisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini dayatıyordu. O kadar ki bir gün bana, nereden buldun yasası gibi bir de nereden biliyorsun yasası çıkarılması gerektiğini söyledi. Kimdi hatırlamıyorum ama pek az tanıdığımız birisinden bahsederken, iyi bir adam gibisinden bir şey diyecek olduydum, Günay hemen yapıştırdıydı. Nereden biliyorsun? Bilmiyordum tabii. Acı acı güldü, başını esefle iki yana salladı. O hale geldiğimi görüyorsun değil mi dedi. Oysa daha şundan birkaç yıl öncesine kadar yüreğinin sözlü ya da yazılı yayınlarının insanlarını bulduğundan, kafalarına ve gönüllerine gömüldüğünden, bir parça herkes, herkes de bir parça olduğundan asla kuşku duymamıştı. Ama özellikle Şiran olayından sonra gözle görünür bir biçimde kapandı. Roman notlarında göreceğiniz gibi aylarca sorguladı. Ah be kardeşim, neydi o gaflet, neydi? Kendi ülkemdeyken haymatlos ettiler beni. Büyük bir hızla koptuğunu, dilini kaybettiğini, bu yeni konumunun içerdiği tecrit olunmuşluk, sevgisizlik duygusunu yadırgadığını, öfkelendiğini, canının yandığını görüyordum. Örneğin artık dokunmanın bile kâr etmediğini söylüyordu ki bu hasarın boyutlarını saptamak da çok önemliydi. Çünkü yıllar yılı sevmenin dokunmak olduğunu iddia etmişti Günay. İletişim kurabilmek, çevresiyle yeniden sevgiyle bütünleşebilmek için her yolu, sormayı, konuşmayı, yazmayı denediğini ama başaramadığını iddia ediyordu. Ama yine de inandıramıyordu beni. İnsanlara duyduğu ilgiyi yitirmiş olduğuna her şeye karşın inanmıyordum. O günkü imza gününü kabul etmesi için onca ısrar etmemin nedeni de buydu. Neredeyse kavga ettik. Son imza günü olduğunu, bir daha hiçbir şey yazmayacağını bile bile onu tezgahtarlığa zorlamakla suçladı beni. Neden yapsındı bunu? Yazamayan, yazamadığını bilen yazarların Gündemde kalabilmek için yaş günü tertip etmek dahil her türlü etkinliğe demirbaş olma gayretlerini aşağılatıcı bulan ben değil miydim? Dahası nasıl imzalayacaktı kitaplarını? Hiç tanımadığı, bir daha asla görmeyeceği insanlara sevgilerimle, saygılarımla ya da son yılların en kaypak temennisi dostlukla mı diyecekti? Varlık Yayın Evi'nin sahibesine, yazarlarının sayın hanımefendiye diye imzalayıp dergide bir eleştiri çıkar umuduyla gönderdikleri kitapları hatırlattı. Yayın evinin karanlık girişinde üst üste kapakları açılmamış dururlardı. İstediğinizi alabilirsiniz demişti Kemal abi. Almış çıktı. Günay evde kapaklarını açıp da bin bir umutla imzalanmış ithafları görünce ala al mor mor olmuş, bir daha ne hanımefendinin yüzüne bakmış ne de yayın evine uğramıştı. Varlığını yazarların emeklerine borçlu bir hanımın saygısızlığı utanç verici dedi. Onu oraya götürdüğüm için özür dilemekten başka söyleyecek söz bulamadım. Şimdi düşünüyorum da eğer o gün beni kırabilseydi, imza günü yapmayı kabul etmeseydi, hayat hatta belki de ortak yaşamımız bambaşka bir yön alabilirdi. Bir kez bunu ona da söylemeyi denedim, güldü. Akacak kan damarda durmaz. Ben ne yapar ne eder acı çekmenin bir yolunu bulurdum dedi, belki de. Benim umduğum okuyucularıyla yüz yüze gelmesinin onu tazeleyecek, koordinatlarını yeniden saptamasına yardımcı olacak bir şeyler doğurmasıydı. Bir de şöyle bak dedim. Onlardan başka kimin var? Aa, saçmalama lütfen dedi. Havarilerini yaratamayan İsa'nın yeri tımarhanedir, tarih değil. Yine bağlantı kuramamıştım, sustum. Sonra ne düşündüyse düşündü, peki dedi. Giderim, sağ ol canım. Cenaze, çiseleyen yağmurun kasveti, havasızlık, gönlünün karanlığı iyice bindirmiş olmalıydı. Sarıldıktan sonraki ikinci cümlesi, hadi ben eve gideyim oldu, bana şımarıyordu. Hadi sen yerine otur dedim. Ben zaten her şeyi hayır diye diye yaparım diye söylendi. Kendi ağzının payını kendi verdi. Hiç de değil, halt etmişsin sen. Ben ilk konuşanın haklı olduğunu düşünüyordum ama söylemedim. Oysa zaman beni haklı çıkardı. Günay Rodoplu gerçekten de her şeyi hayır diye bağıra bağıra yaptı. L şeklinde dizilmiş beyaz örtülü altı masadan ikincisi onunkisiydi. Diğer masalar boştu, meslektaşları henüz gelmemişlerdi. Saatine baktı, saptanan saat 5 dakika aşılmıştı. Geç kalmayı hiç beceremediğini, bu nedenle hep çok hevesliymiş izlenimini verdiğini, buna da canının sıkıldığını söylediğini hatırladım. Gülleri ve L'nin kısa kenarındaki boş masalardan birisinin önündeki okur kuyruğunu aynı anda fark etti. Güllere döndü, rengi attı, elleri titremeye başladı. Şira'nın göndermiş olduğunu umduğunu adım gibi biliyordum. Kalbim çarpmaya başladı. Ondan böyle bir inceliği her şeye rağmen bekliyor olabilmesine kızıyordum. Ruhumun bir yanı böylesi bir beklentinin tanıdığım güneye uygun, pekala da insanca, öteki fesat olan, onun katıksız bir budala olduğunu aynı anda haykırıyorlardı. Ona kızdığım için kendime daha çok kızdım. Hakçası, yanlış olan Günay değil, varlığındaki yerini bir çiçekle olsun teslim etmeyen Şiran'dı. Saksımsı şeyi önüne çekti, karta uzandı. Hayır, gönderen tabii ki Şiran değil, yayıncısıydı. Mustafa Bey'e haksızlık ettim dedi yutkunarak. Telafi etmek için aranır gibi etrafına bakmaya başladı. Yüzünü benden saklamaya çalışıyordu, ben de ona katıldım. Gözlerim halen boş duran öteki masanın başında kuyruk olmuş gençlerdeydi. Bu denli sevilen yazarın kim olduğunu merak ettim. İsim kartonla okudum. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. Hayretle baktı. Yok canım. Nutuk'u Harbiyelilerden başka okuyan kaldı mı? Söylevin bu denli popüler olmasına imkan olmadığına muhakkak gözüyle bakıyordu. Güney'e göre Atatürkçüler yenileri en az bir 20 yıl olmuş olmalıydı. Kadersiz Mustafa Kemal Paşa diye mırıldandı. Önce garibi ışık renkli saçları şimşek bakışlarıyla canlı bir alev ettik. Yeleleri alevden bir ata bindirip Zeus misali yüce dağlar aşırdık. Sonra sarı burjuva paşalığı ile Fatih arasında bir yerlerde bocaladı. Daha sonra bir de halife katili, mason ve de Yahudi olduğu ortaya çıkınca gündemden toptan kalktı. Derken bir alkış koptu. Veli Dedeoğlu yaşlı ve vakur, genç bir kadının kolunda belirdi. Kadın ağır başlı pahalı giysileriyle ne hazır giyime beden ölçüleri müsait olmadığı için bilgiç sosyete terzilerinin parlattığı papatyalar ne de Paris butiklerinden giyinen sıska İstanbul burjuvasındandı. Günaydan yana ölçülü bir tebessüm gönderdi. Siz diye hitap ettiği yaşlı profesörü duruma intibak ettirmeye çabaladı. Az sonra yerlerini almak için Veli Dedeoğlu'nu bekliyormuşçasına diğer yazarlar da geldiler. Anlaşılan az ilerideki barda hep beraber birer içki almışlardı. Veli Dedeoğlu'na ve yanındaki hanımefendiye saygılarını sundular. Şair, felsefeci, öğretim üyesi eğildi, genç kadının elini öptü. Ordinarius öteki genç kadının yanağını okşadı. 1916 doğumlu eski tüfek yazarla muhabbetle selamlaştı. Barış Derneği'nin yeni tahliye edilen üyesini bağrına bastı. Göz ucuyla Günay'a baktım. Ellerini çenesine dayamış onları seyrediyordu. Darlandığını düzenin öz uzman aydınları dediği Gramsci'den hapishane defterlerinin Kenan Somer çevirisi. Bu takımın ona elem verdiğini biliyordum. Rodoplu'nun beni en çok etkileyen tespitlerinden birisi, Türkiye'nin gündemini saptayan bu insanların ülkede yaşanan kaosun düzenin öz uzman aydınları olarak bizzat kendilerinin dayattığı görecelikçi, relativistik ahlak sisteminden kaynaklanan bir ahlak kaosu olduğunun farkında değilmiş gibi yapıyor olmalarıydı. Güney'e göre bir dönemin sofistleri gibi onlar da aynı şeyin aynı zamanda doğru ya da yanlış olduğunu kanıtlayabilirlerdi. Ve tabii sonuçları üzerinde düşünmeden ve hiçbir nedamet duymadan. Bir Veli Dedeoğlu son tahlilde bütünüyle antidemokratik bir darbe olan 27 Mayıs'ı aydın kategorisine dahil olduğu egemen toplumsal grubun çıkarı için aklamaktan, yasal olmayan bir hareketi kılıfına uydurmaktan kaçınmamış, idamlarla sonuçlanan bir oluşumdaki rolünü sahiplenmemiş, gencecik bir DDKD lideri o kadar olsun öz eleştiri yapma gereği duymamıştı. Yaşlı adama baktı, Yassıada civarında ısrarla dönen bir çatan hayal ediyorum diye fısıldadı. Kübeşte de ak saçları kara cübbeleri rüzgarda dalgalanan başta Veli Dedeoğlu ölüm cezasına hayır, hayır bin defa hayır haykırışları ile yeri göğü ineten onurlu hukuk profesörleri. Mahzun yüzüne bana çevirdi. Yeşil barışçıların gökkuşağı savaşçısı ile Pasifik'e gömüldükleri bir dünyada çok mu olmayacak bir hayal diye sordu. Hayır dedim, sevindi. Hiç inandırıcı değilsiniz profesör, hiç dedi yüksek sesle. Ne askerleri yererken ne faşizme söverken, hiç ama hiç. Dikkatini profesörün önünde sıralanan okurlarda okumayacakları kitabı imzalatmak için diyordu. Yoğunlaştırdı. Birbirlerini dürtüyorlar, sarı saçlarını omuzlarına dökmüş kadın gazeteci yazarı işaret ediyorlardı. Bu sarı saç meselesi önemliydi. Günay durup durup, baksana neden bizim ağzı laf yapan adamlarımızın hepsi açık renktir? Ne de hiç pala bıyıklı, kara kaşlı, kara gözlü sefirimiz yok diye sorardı. Oral'ın defalarca baskı yapan son kitabı Barış Derneği'nin kadın mahpusunun anılarıydı. Günay benden sonra okuduydu. Nasıl bulduğunu sordum. Bolşeviklerin eline düşmüş bir Romanov ya da bir Marie Antoinette kadar acıklı dedi. Alay etmediğini, kullandığı acıklı sıfatına açıklama getirdiğini biliyordum ama yine de sinirlendim. Bazen sırf beni tahrik etsin diye aykırı şeyler söylediğini düşündüğüm olurdu. Asla hesaplı olmadığını bildiğim, hatta ona hesapsızlığının kendisini savunmasız bıraktığını söylediğim halde olurdu. Onun yaşında bir kadının inançları uğruna hapse girmiş, bütün süreç içinde bu denli onurlu davranmış olmamasına saygı duyuyor, Günay'ın yargılarını çok katı buluyordum. Başını salladı. Bir erkek gibi düşünüyorsun da ondan. Satır aralarını okumuyorsun. Hanımın incinmiş egemen sınıf kibirinin belirtilerini fark edemiyorsun. Erleri oğlumlamasındaki bir sonraki duruşmaya yeni bir giysiyle çıkabilmek için iç fanilasından kestiği şeritleri tayyörünün yakasına biye yapmasındaki sınıfsal işaretleri görmüyorsun. En çok gücüne giden de hücresini paylaştığı devrimci kızlarıma analık ettiğinin anlatıldığı bölümlerdi.